Ayrım 9, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 113. 2. Bölüm, 10. Kızım, Strasbourg, Fransa, 1 Aralık, Perşembe. Bir köşesinde büyük bir şöminenin yandığı restoranın kısa bir süre önce sıcak kahverengi tonlara boyanmış duvarları salona samimi bir hava veriyordu. Folkman Gris öğleden sonra göğü üzerinde uzanan eski katedralin gölgesini, Strasbourg'un eski bölümündeki sıra sıra ortaçağ evlerinin kızıl kahve silüetlerini oturduğu yerden görebiliyordu. Genellikle saatinizi Ferguson'a göre ayarlayabilirdiniz. Oysa siparişlerini vereli yarım saat geçmişti ama hala görünmemişti. İngiliz DSE'sinin başı Alman mutfağından nefret ediyordu. Bu nedenle gayri resmi haftalık toplantıları için hep Fransız restoranlarını seçiyorlardı. Bugünkü toplantı için seçtiği restoran, Lille'den gelme ilginç bir Fransız'a ait küçük bir yerdi. Servis genellikle yavaş olsa da yemekler kusursuzdu. Bugünse garsonlar her zamankinden hızlı çalışıyor, ilgilerini masadan esirgemiyorlardı. Folkman yeniden camdan dışarıya Johann Gutenberg'in tunç heykeline baktı. Yaklaşan Noel'e rağmen eski ve soğuk meydanda alışveriş kalabalığı yoktu. Hemen yakınlarındaki dükkanın vitrininde kırmızı yüzlü ufak tefek bir satıcı elindeki Noel süslemelerini asmaya çalışıyordu. Folkman'ın karşısında bordo şarabını yudumlayan Tom Peters vardı. Ferguson'un sağ kolu. Bölümün ikinci adamı olan Peters iri yarı, orta yaşlı, orta boylu bir galliydi. Kırçıl saçlarını geriye doğru taramıştı. Folkman'a bakarak, ''Geçen haftaki Le Monde'da bir makale vardı. Herifin biri birkaç ay sonra büyük buhran zamanındaki gibi bir kriz yaşanacağını söylemiş.'' Peters sokağın karşısındaki vitrinde uğraşan satıcıyı gösterdi. O zavallının boşuna çabalamadığını ummak isterdim. Folkman gülümsedi. Peters'ın doldurduğu kırmızı şarabı yudumladı. Ferguson hangi konuda konuşmak istediğini söylemedi mi? Restoranın bir basamakla ayrılmış bölümünde diğer masaların uzağındaydılar. Peters şarabını yudumlayıp tadına vardı. Sonra yüzünü buruşturdu. Pencereden dışarıya döndü. ''Allah'ın belası, Almanlarla ilgili bir şey evlat.'' Folkman ortada bir şeyler döndüğünün farkındaydı. Almanya bölümünden Krul kimseye görünmeden günler geçmişti. Fransa ve İtalya bölümlerindekiler bile zamanlarının çoğunu kahve makinesinin başında gevezelik ederek geçiriyor gibiydi. Koca binada bir ölçüde canlılık gösteren biricik birimler kendi çalıştığı İngiltere bölümüyle Hollandalılardı. Her iki bölümün çalışanları büyük bir ciddiyetle masalarının başında çalışıyor, koşullar ne olursa olsun nedenli sarsılmaz birer bürokrat olduklarını gösteriyorlardı. Sonunda Ferguson geldi. Uzun boylu, sıskalığı soluk yüzü ve kalın örgü kravatı, kareli gömleği, Donegal tweetinden takım elbisesiyle daha çok bir İngiliz soylusunu andırırdı. Özür dileyerek bir iskemle çekti. ''Beni beklemeden başlamışsınız anlaşılan.'' dedi açık şarap şişesine bakarak. Peters'ın uzattığı kadehi gülümseyerek aldı. ''Siparişlerinizi verdiniz mi? Öyleyse ben de ısmarlayayım.'' Ferguson limon sosunda kızartılmış dil balığı, tereyağlı brokoli ve haşlanmış patates söyledi. Şarabından bir yudum alıp ardına yaslandı. Birkaç saniye pencereden dışarı, Gutenberg heykelinin üzerinde gri paçavralar gibi daireler çizen güvercinlere baktı. Masaya döndüğünde sesi sakindi. ''Holrich'le bir toplantıdan çıkıyorum. Beni geciktiren de bu ya. Geçen hafta boyunca Bond'aymış.''
''Bizi ilgilendiren bir şey var mı?''
''Berlin ve Bond'dakiler,'' dedi Ferguson, ''para sorunlarından söz etmişler, kısıtlamalardan. Şu anki koşulları düşünürsen geçerli bir bahane. Güvenlik işbirliği konusundaki katkılarını sınırlandırmak isteyebilirler. Daha çok ülke içindeki sorunlara dönmek falan.''
''İstedikleri zaten bu, öyle değil mi?'' dedi Peters.
Ferguson'ın bakışları bir süre çevirip durduğu şarap kadehine takıldı. Sonra şaraptan bir yudum aldı. Hafifçe somurttu. Gözlerini Peters ve Folkman'a çevirdi. ''Holrich asıl sorunun para olduğunu söylüyor. Bond'daki omzu kalabalıklar masrafların kısılmasını istiyorlarmış.''
Hay Allah, zaten bütün bu operasyon güçlükle yürütülüyor. Bunu Holdry'e söylemediniz mi efendim?
Peterson sesi endişeliydi. Garson siparişlerini getirdiğinde masada bir sessizlik oldu. Ferguson cevap vermeden önce adamın uzaklaşmasını bekledi.
Bu kadar basit değil Tom dedi.
Özenle balığını kesti, ağzına bir parça aldı. Yutmadan önce uzun uzun çiğnedi.
Holdry'e göre şansölyenin başı azınlık hükümetiyle dertte.
Dipnot şansölye Federal Almanya Başbakanı.
Üstelik iç sorunları da giderek artıyor. Her gün Bonn'da ya da Berlin'de protesto yürüyüşleri yapılıyor. Her yerde aynı senaryo tabii. Size istatistikler verebilirim ama gereği yok. Hepsini gazetelerde okumuşsunuzdur.
Ferguson çatalına bir parça balık alıp başını kaldırdı. Peters ve Falkman'a baktı.
Bu durumun herkesin iş yükünü arttıracağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Olanlardan haberiniz olsun istedim. Neler döndüğünü bilmenizi ama işinize sanki hiçbir şey olmamışçasına devam etmenizi istiyorum. Holdry'le pazartesi günü yeniden buluşacağız. Tabii DSE'de kalmanın önemini anlatmaya çalıştım. Bu mesajımı üstlerine iletmesini istedim.
Ya Fransızlar dedi Falkman.
Güvenlik başkanlarıyla çarşamba günü görüşeceğim. Adamlarından Almanların ne düşündüğünü duymuş, benimle konuşmak istiyor. Onunla başa çıkabileceğimi umuyorum.
Başka bir şey var mı diye sordu Falkman.
Ferguson tereddüt etti. Bir süre pencereden dışarıya baktı. Sonra yeniden masaya döndü.
Aslında var. İlgilenmenizi istediğim bir şey. Almanya bölümünden Pauli Graf'a bir iyilik yapmanız.
Ferguson bir süre sustu.
Güç zamanlardan geçiyoruz. Ortalığı daha da karıştırmak istemem. Ama yeni bir gelişme var. İlgilenmemiz gerektiğini düşündüğüm bir gelişme.
Falkman sordu. Hangi alanda?
Pek emin değilim. Galiba uyuşturucu. Graf'a göre Holdry ilgilenmemiş bile. Bu iş için yeterli zamanı, adamı olmadığını söylemiş.
Peki ama sorun ne dedi Falkman?
Frankfurt'ta Graf'ın uzunca bir süredir tanıdığı bir kız. Kısa bir süre önce Güney Amerika'daymış. Bizi ilgilendireceğini sandığı bazı şeyler bildiğini söylemiş.
Bizi mi diye sordu Peters.
DSE'yi tabii dedi Ferguson.
Falkman araya girdi. Bu işle Pauli Graf neden ilgilenmiyormuş?
Söylediğim gibi Almanlar şu sıralarda böyle konularla ilgilenmiyor. Graf Holdry'den haksız bir fırça yemiş, Berlin'e tayini çıkmış, yarın başlıyor. Adam sıkıntısının ötesinde gelen bilgilerin karmaşık olması, gerekli kanalların da kullanılmaması nedeniyle bölümün bu konuyla ilgilenmeyeceğini düşünüyor. Graf'a göre kız elindeki bilgilerin önemli olduğuna inanıyormuş. Ama Bundespolizei ile görüşmek istememiş.
Dipnot Bundespolizei, Almanya Federal Polisi.
Özel bir nedeni var mı?
Ferguson omuzlarını silkti. Bildiğim kadarıyla yok. Kız sadece bizden üst düzey biriyle konuşmak istediğini, elindeki bilginin çok önemli olduğunu söylemiş. Avrupa'ya yönelik bir kaçakçılık operasyonu hakkında bilgisi olduğunu söylemiş. Ayrıntıya girmek istememiş. DSE'den biriyle baş başa görüşmek istiyormuş.
''Bu konuyla ilgilenmek istiyor musunuz?'' diye sordu Peters.
''Ben Joseph'i düşünmüştüm.'' dedi Ferguson. Falkman'a baktı. ''Almanca biliyorsun. Bu konuda da yeterince tecrüben var. Neler yapılabileceğini bilirsin. Belki hiçbir şey çıkmayacaktır ama kontrol etmenin bir zararı olmaz.''
''Hepsi bu kadar mı?''
Ferguson biraz sinirlenmiş gibiydi.
''Hayır, bildiğim her şeyi anlattım.''
Falkman sokağın karşısındaki şişman satıcıya baktı. Adam vitrinini süslemeyi tamamlamış, umutsuzca pencereden sokağa bakıyordu.
''Başka soru var mı?'' dedi Ferguson.
''Ya kız?'' dedi Falkman. ''Onun hakkında ne biliyorsunuz?''
''Adı Erika Kranz, 25 yaşında, serbest gazeteci olarak çalışıyor.''
Ferguson iç cebinden bir kağıt çıkardı, Falkman'a uzattı.
Adresi ile telefon numarasını yazdım. Bence onu bir ziyaret etsen, neler anlatacağını bir dinlesen iyi olur.
Ne zaman başlamamı istiyorsunuz?
Yarın Frankfurt'a gidebilirsin ama bence önce kıza bir telefon et.
Raporumu kime vereceğim?
Bana. Eğer beni bulamazsan Peters'a ver. O beni bulur. Kız hakkında Almanya bölümünde Kohler'dan bilgi istedim bile. Elime geçer geçmez sana iletirim. Hiç olmazsa hazırlıklı olursun.
''Ya Almanlar?'' dedi Falkman.
Ferguson bir an gülümsedi.
''Olağan karşılayacaklarından eminim. Kaldı ki konuyla hiç ilgilenmiyorlar. Eğer konu İngiltere masasını dolaylı olarak da ilgilendirmiyorsa topu onlara atarız. Tabii eğer Holrich ve arkadaşları hala buradalarsa, şimdilik önemli olan Almanlar yanımızda olsa da olmasa da çarkı çevirmek.
Folkman pencereden dışarı baktı. Şişman satıcı ellerini arkasında kavuşturmuş, dükkanının girişinde eserini inceliyordu. Meydan hala bomboştu. Folkman başını çevirdiğinde Ferguson'la Peterson ona baktıklarını gördü. Ferguson'un gözleri bir an şişman satıcıya takıldı. İngiliz DSS'nin başkanı kaşlarını çattı. Taze bir dilim ekmeğe kalın bir kat tereyağı sürdü, kadehine şarap doldurdu.
Bir yerlerde büyük buhran sırasında da aynen böyle olduğunu okumuştum. Hala iş yapmaya çalışanlar piyasadaki her kuruşun peşinde. Korkunç bir şey. Allah'tan bizim böyle işleri beceriksiz siyasetçilere, yeteneksiz iktisatçılara bırakabilme ayrıcalığımız var.
Ferguson gülümsedi. Peters Folkman'la göz göze geldi, kaşlarını kaldırdı. Folkman gülümsedi, şarabını yudumladı, tek bir söz etmedi. Egzotik kuşları, minicik gölü, küçük çavlanlarıyla düzenli bahçeleri ve Napolyon ile İmparatoriçe Josephine için yapılmış ahşap pavyonuyla Orangery Park'ı DSE binasının birkaç adım ötesinde yer alır. Interpol'in Lyon'daki görkemli merkezinin tersine Strasbourg'daki DSE binası kimsenin dikkatini çekmez. Avrupa Bulvarı'nda parlamento binasının yanındaki 6 katlı merkez, Avrupa topluluğu içindeki ortak güvenlik konularında işbirliği yapmak üzere toplanmış 12 Avrupa Haber Alma Örgütü ile özel polis birimlerine ev sahipliği yapar. Tam ve gerçek adı Direction de Sécurité Européenne olsa da genel olarak sadece DSE diye anılır. Ana hedefi uluslararası suçlular olmakla birlikte Interpol'ün gerçek gücü kısıtlıdır. Çeşitli ülke polislerinden gelme Interpol görevlilerinin başlıca görevi bilgi toplayıp dağıtmak, özellikle 3 alanda bilgi akışını sağlamaktır. Birden çok ülkede faaliyet gösteren suçlular, kendi ülkelerinden hiç çıkmamakla birlikte faaliyetleriyle başka ülkeleri de etkileyen suçlular, bir ülkede suç işleyip başka bir ülkeye kaçan suçlular. Filmler ve kitaplar onları bir ülkeden diğerine özgürce dolaşan, istediği kişiyi istediği yerde tutuklayan kişiler gibi gösterirler. Ancak dünya devletlerinin birbirlerinden farklı ceza ve yasal yöntemler uyguluyor olmaları, Interpol görevlilerinin suçluları tutuklamasını engeldir. Bu nedenle Interpol'in asıl işlevi suç konusu faaliyetler hakkında bilgi toplayıp dağıtmanın ötesine geçemez. Görünürde DSE'nin görevi de çok farklı değildir. DSE suç kategorilerini ve terörist faaliyetleri 4 ana sınıfa ayırır. Bu faaliyetleri de sadece Avrupa'nın güvenliğini ilgilendirdikleri ölçüde eğilir. Interpol'den bir diğer farkı da DSE görevlilerinin sadece üye ülkelerin polis güçleri arasından değil, aynı ülkelerin haber alma örgütlerinden de seçilebilmesidir. Bunun yanı sıra DSE yetkilileri tutuklama hakkına da sahiptir. Ne var ki bu hak protokollere bağlıdır ve sadece üye ülkelerin topraklarında gerçekleştirilebilir. DSE'nin içinde her üye devlet Strasbourg'daki merkezde ülkenin haber alma örgütünü ve polisini temsil eden bir bölüme sahiptir. Her bölüm yönetici ve görevli olarak toplam 12 kişiden oluşur. Ortak konularda ya da coğrafi bölgelerin kesiştiği durumlarda öteki bölümlerle işbirliğine girer. Bu nedenle DSE'nin ana varlık nedeni suçla ve terörist faaliyetlerle her 4 konuda tutarlı bir mücadele geliştirmek, bu faaliyetlerle ilgili bir veri tabanı oluşturarak üye devletlerin kullanımına sunmaktır. Joseph Folkman'ın İngiltere bölümündeki bürosu Hollanda bölümünün de kullandığı 3. kattaydı. Pencerenin hemen altındaki basitçe plats olarak adlandırılan vişne ağaçlarıyla ünlü küçük meydan o aralık akşamı bomboştu. Saat 2'yi biraz geçe yemekten dönmüş, döner dönmez kolları sıvayıp raporlara dalmış, kağıtlarını dosyalamıştı. Her zamanki konular, uyuşturucu, kaçakçılık, terörizm, üzerinde işlem yapılması gereken ya da dosyalanmaya hazır haber alma raporları. Gündelik işlerini 2 saatte bitirdi. Dışarıda hava kararmış, binanın tüm ışıkları yanmıştı.
Ferguson'ın verdiği kağıdı aldı. Kızın Frankfurt numarasını çevirdi. Telefona Erika Kranz cevap verince DSE'de görevli olduğunu söyledi. Pauli Graf'ın ondan bu konuyu araştırmasını istediğini anlattı. ''Bana konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz Frau Kranz?'' Folkman kızın sesindeki değişikliği duyunca Erika Kranz'ın endişeli olduğunu anladı.
''Bu konuyu telefonda tartışmamayı tercih ederim Herr Folkman ama çok önemli, buluşabilir miyiz?''
''Yarın arabayla Frankfurt'a gelirim. Pauli Graf adresinizi verdi. Tabii eğer başka bir yerde buluşmak istemiyorsanız.''
Kısa süren bir sessizlik oldu. Kızın sesi yeniden duyuldu. ''Buraya geleceğinize çok memnun oldum Herr Folkman. Dairem en üst katta. Öğleyin diyelim, olur mu?''
''Öğleyin. Peki. İyi akşamlar Frau Kranz.'' Folkman saat 5'te masasını topladı. Binanın altındaki otoparka indi, evinin yolunu tuttu. Strasbourg ölçülerine göre mütevazi bir yer. Quai Ernest üzerindeki eski evlerden birinde iki odalı küçük bir daire. Üstelik pencereleri parke taşı kaplı avluya bakıyor. Sadece yatak odasının penceresinden 5 kilometre ötedeki Ren Nehri ve Alman toprakları görünüyordu. Almanya bölümünden Koller elinde bir dosyayla gelip kapıyı çaldığında saat 10 olmuştu. Folkman adama bir içki önerdi. Oysa Koller bu saatte birinin evine gitmek zorunda kalmış olmaktan öfkeliydi. İçkiyi kabaca geri çevirdi.
''Bu kızın dosyasını neden istediğinizi söylemenizin bir sakıncası var mı?''
''Özel bir şey yok, sadece rutin bir iş.'' Koller daha fazla soru sormadı. ''Size verdiğim kopyanın kısa zamanda geri verilmesini sağlayın.''
Koller gittikten sonra Folkman banyoyu sıcak suyla doldurdu. Kendine de okkalı bir viski hazırladı. Banyodan sonra yatağına uzandı. Erika Krantz'ın dosyasını okudu. Okudukları ilginçti, değişik, çok değişik. Özellikle bir paragraf istemeden dosya ürpermesine neden oldu. Dikkatini neyin çektiğini düşünerek kalktı, pencerenin yanına gitti. Yağmur dinmiş, bulutlar arkalarında gecenin karanlığını bırakarak kaybolmuştu. Ren Nehri'nin ötesinde soğuk kış gecesinde göz kırpan Alman ışıklarını görebiliyordu. Mecbur kalmadıkça sınırın öte yakasına geçmezdi. Berlin'deyken kentler içinde en az Alman olan Berlin'deyken bile onlarla iş dışında bir ilişkiye girmekten bir iki kişi dışında kaçınmıştı. Çalar saatini 7'ye ayarladı, yavaş yavaş soyundu, ışığı söndürüp yattı. Kızın dosyasında okuduklarından rahatsız olmuştu. Uzun bir süre yatakta dönüp durdu, sonunda uykuya daldı.
9. ayrımın sonu, sayfa 123.